Beşinci kaset, birinci yüz, sayfa 209. Trenin yaklaşmakta olduğunu bildiren çan sesi duyulur. Polis müdürü. Sivil memuru 40 yıllık bir dostunuz gibi selamlayacaksınız. Asla göze çarpmaması gerekli. İyi anladınız ya. Yolcular bu kontrolün farkına varmamalı. Eğer bu işleri ustalıkla idare edecek olursak bundan ikimiz de yararlanacağız. Zira vereceğimiz haber Petersburg'a ta en yüksek makama gidecek. Belki bir defa bizimkilerden birinin işi rast gider. Tren gürültüler çıkararak geri geri istasyona girer. İstasyon şefi hemen fırlar ve camlı kapıdan çıkar. Birkaç dakika sonra ilk yolcular, ağır sepetler taşıyan kadınlı erkekli köylüler, yüksek sesle konuşup gürültü ederek bekleme salonuna girerler. Mola vermek ve çay pişirmek için birkaçı yere oturur. İstasyon şefi birdenbire kapıda görünür, yerde oturmakta olan yolculara doğru heyecanlı heyecanlı bağırır. Hemen salondan çıkın hepiniz, haydi hemen. Halk hayret içinde söylenir. O da neyse, parasını verdik ya. Burası bekleme salonu olduğuna göre elbette oturacağız. Yolcu trenini bekliyoruz. İstasyon şefi bağırarak, derhal diyorum, derhal hepiniz dışarıya. Yolcuları ite kaka uzaklaştırır. Sonra yine kapıya koşar ve kapıyı ardına kadar açar. Lütfen bu yana, Kont Hazretlerini buraya getirin efendim. Tolstoy, sağında Duşan, solunda kızı olduğu halde ve güçlükle yürüyerek girer. Kürkünün yakasını adam akıllı kaldırmış ve boynu bir atkı sarmıştır. Buna rağmen bu sıkı sıkıya sarıp sarmalanmış vücudun ürpererek titrediği göze çarpmaktadır. Arkasından 5-6 kişi sokulmaya çalışır. İstasyon şefi, halka, içeriye giremezsiniz. Sesler, canım bırakın bizi de. Leon Nikolayevich'e yardım etmekten başka bir şey düşündüğümüz yok ki. Belki bir parça konyak ya da çaya ihtiyacı vardır. İstasyon şefi, son derece heyecanlı. Tek kimse bile içeriye giremez. Halkı zorla çıkarır ve camlı kapıyı sürmeler. Ama dışarıdakilerin meraklı meraklı dolaştıkları ve içerisini gözledikleri göze çarpar. İstasyon şefi hemen bir koltuk yakalayıp masanın yanına koyar. Kont Hazretleri bir parçacık oturmak ve dinlenmek istemezler mi? Tolstoy, bırakın şu Kont Hazretleri lafını. Yeter artık bu laf. Artık bu lafı duymak istemiyorum. Yeter. Heyecanlı heyecanlı çevresine bakınır ve kapının arkasında insanlar olduğunu fark eder. Uzaklaştırın şunları. Ben yalnız kalmak istiyorum. Her yerde, her yerde bir sürü insan, hep. Bir kerecik yalnız kalabilsem. Sasha, camlı kapıya koşar ve mantoları acele acele cama gerer. Duşan, bu arada istasyon şefiyle usul usul konuşur. Kendisine derhal yatağa yatırmamız gerekli. Trende birdenbire nöbet geldi. Ateşi 40'tan fazla. Sanırım durumu pek iyi değil. Bu civarda şöyle bir iki odalı bir konuk evi var mı? İstasyon şefi, hayır, bir tek bile yok. Bütün Astapova'da bir tek konuk evi yok. Duşan, ama kendisini hemen yatağa yatırmamız gerekli. Nasıl nöbetler içinde titrediğini görüyorsunuz. Sonra tehlikeli bir hal alabilir. İstasyon şefi, şu yandaki odamı Leo Tolstoy'a teklif etmek benim için büyük bir şeref olur. Ama affınızı rica ederim. Odam öyle yoksul döşenmiştir ki, öyle sadedir ki, dümdüz ve daracık bir iş odası. Böyle bir yerde Leo Tolstoy'u ağırlamayı nasıl düşünebilirim? Duşan, zararı yok. Önce ne pahasına olursa olsun onu yatağa yatırmalıyız. Ani bir nöbette titreye titreye masada oturan Tolstoy'a. İstasyon şefi odasını bize vermek nezaketini gösterdi. Şimdi hemen dinlenmelisiniz. Yarın iyice kendinize gelirsiniz ve yolculuğumuza devam ederiz. Tolstoy, yolculuğa devam mı? Yok, yok. Sanırım ki artık ben daha fazla yolculuk edemeyeceğim. Bu sonuncu yolculuğum oldu ve ben amacıma vardım artık. Duşan, gayret vererek. Yok, dereceniz bir iki çizgi yükseldi diye tasalanmanız doğru değil. Bu kadarcık şeyden ne olurmuş? Bir parçacık üşüttünüz. Yarın sabaha kadar sapasağlam olacaksınız. Tolstoy, ben daha şimdiden kendimi sapasağlam hissetmekteyim. Hem de pek fazla sağlam. Sadece bu gece müthiş geçti. Evden beri arkamı bırakmadıklarını, bana yetişip yine o cehenneme geri götüreceklerini sandım. İşte o zaman kalktım ve sizleri uyandırdım. Beni öylesine sarsmıştı. Bütün yolculukta bu korku yakamı bırakmadı ve titremekten dişlerim birbirine çarptı hep. Ama şu anda buraya geldim geleli. Fakat burası da neresi? Burasını asla görmüş değilim. Şimdi birdenbire her şey iyice değişti. Hem artık korkmuyorum da. Sanırım bana yetişemezler artık. Duşan. Elbette yetişemezler, elbette yetişemezler. Yatağınıza rahat uzanabilirsiniz. Sizi burada kimsecikler bulamaz. Duşan ve Saşa Tolstoy'a yardım ederler. İstasyon şefi Tolstoy'a doğru giderek. Affınızı dilerim. Çok basit bir odadan başkasını verebilmem yazık ki mümkün değil. Tek bir odam var. Hem belki karyola da iyi değil. Bir demir yığını sadece. Fakat her çareyi deneyeceğim. Telgraf çekeceğim ve yeni bir karyolayı ilk trenle getirteceğim. Tolstoy. Hayır, hayır. Bundan başka bir yatak gereksiz. Uzun zaman, hem de pek uzun bir zaman başkalarından daha iyi bir karyolada yattım. Şu anda ne kadar kötüsünde yatarsam o kadar memnun olurum. Köylüler nasıl ölürler? Hem de iyi bir ölümle ölürler. Saşa Tolstoy'a yardım etmeye devam ederek. Haydi baba, gel, yorgun olmalısın. Tolstoy bir daha durur. Bilmem ki, haklısın Saşa. Ben yorgunum. Sanki bütün uzuvlarım çekiliyor. Çok yorgunum. Ama yine de bir şeyi bekliyorum. İnsanın uykusu gelmesine rağmen düşünmesi ve olabilecek iyi bir şeyi uykuda kaybetmemek için uyumak istememesi gibi bir durum bu. Ne tuhaf şey. Hiç de böyle olmamıştım. Belki de bu ölüm başlangıcı. Siz de bilirsiniz ya, ölümden yıllar ve yıllarca hep korktum. Hem öyle bir korku ki yatağımda yatamaz etmişti beni. Bir hayvan gibi haykırtacak ve yerlerde süründürecek bir korku. Şimdi ölüm belki de içeride, şu odada beni beklemekte. Bense hiçbir korku duymadan onun karşısına çıkıyorum. Saşa ve Duşan onu kapıya kadar getirmişlerdir. Tolstoy kapıda kalır ve odanın içine bakar. Ne güzel oda, hem de çok güzel. Küçük, dar, alçak tavanlı, yoksul bir oda. Bana öyle geliyor ki bir defa buna benzer bir başka yatağı, herhangi bir yerdeki yatağı, bir evde ve içinde yaşlı ve yorgun birisinin barındığı bir yatağı hayal etmiştim. Dur bakayım, yaşlı adamın adı neydi acaba? Bir zamanlar çok zengin olan bu adam çok yoksul bir halde evine döner. Onu hiçbir tanıyan olmaz ve adamcağız da sobanın yanındaki yatağa sokulur. Ah, benim budala kafam, bu adamın, bu ihtiyarın adı neydi? Hani şu zengin olduğu halde sırtındaki gömleğinden başka şeyi bulunmayan adamın adı. Ve adam ölürken vaktiyle kalbini çok kırmış olan karısı da ortada yok. Oh, evet, şimdi hatırladım. Hikayemin kahramanı olan bu ihtiyara o zaman Korney Varilyev adını vermiştim. Tanrı adamın öldüğü gece kadının kalbini açar da Marfa, yani adamın karısı, bir daha dünya gözüyle kocasını görmek üzere gelir. Ama kadın geç kalmıştır. Bir başkasının yatağında uzanmakta olan kocasının gözleri artık kapalıdır. Kadın kocası ölürken kendisini bağışlayıp bağışlamadığını öğrenemez. Kadın artık bunu bilemez. Sofya Andreyevna uykudan uyanır gibi, "Hayır, hayır, yanlış söyledim. Kadının adı Marfa idi." Artık her şeyi birbirine karıştırmaya başladım. Evet, uzanacağım. Saşa ve Duşan Tolstoy'u daha öteye götürürler. Tolstoy istasyon şefine. "Ey tanımadığım adam, bana evinin kapılarını açtığın, beni misafir ettiğin, başımı sokacak bir yer verdiğin için teşekkür ederim. Tanrı'nın göndermiş olduğu Korney Vasilyev'e de." Birdenbire korkarak. "Ama kapıları iyi kapayın. Yanıma kimseyi bırakmayın. Artık insan istemiyorum. Onunla baş başa kalmak, bir vakit hayatta olduğundan daha içten, daha iyi olmak istiyorum." Saşa ile Duşan Tolstoy'u yatak odasına götürürler. İstasyon şefi de arkalarından kapıyı dikkatle kapar ve dalgın dalgın durur. Camlı kapının ön tarafı şiddetle vurulur. İstasyon şefi kapıyı açar ve polis müdürü hızla içeriye girer. Polis müdürü: "Tolstoy size ne anlattı? Ne varsa bildirmem gerekli. Derhal bildirmeliyim, telgraf çekmeliyim. Sözün kısası burada mı kalıyor? O halde ne kadar kalacak?" İstasyon şefi: "Bunu ne kendisi biliyor ne de herhangi bir başkası. Tanrı'dan başka bilen yok." Polis müdürü: "Ama nasıl oluyor da siz onun böyle devlet malı bir binada yerleşmesine razı oluyorsunuz? Sonunda burası çalışma odası. Bu odayı veremezsiniz." İstasyon şefi: Leo Tolstoy benim kalbim için yabancı değildir. Kardeşim bile bana onun kadar yakın değildir. Polis müdürü. Ama daha önce ondan bilgi isteyecektiniz. İstasyon şefi. Ben vicdanıma sordum. Polis müdürü. O halde bunun sorumluluğunu siz alıyorsunuz. Ben hemen raporumu vereceğim. Şu anda üzerinize aldığınız sorumluluk çok müthiş. Hiç olmazsa yüksek makamın Leo Tolstoy'a karşı ne düşündüğü bilinseydi. İstasyon şefi çok sakin. Sanırım ki asıl yüksek makamın Leo Tolstoy'la arası daima iyiydi. Polis müdürü istasyon şefinin yüzüne alık alık bakar. Dushan ve Sasha odadan çıkarlar ve kapıyı dikkatle çekerler. Polis müdürü hızla uzaklaşır. İstasyon şefi. Kont hazretlerini ne halde bıraktınız? Dushan. Çok sakin. Yüzünün bu kadar sakin olduğunu asla görmemiştim. İnsanların ondan esirgediği şeyi, huzuru burada sonunda bulabildi. İlk olarak tanrısıyla baş başa kalıyor. İstasyon şefi. Benim gibi sıradan bir adamın sormasını bağışlayın ama kalbim çarpıntı içinde ve bir türlü aklım almıyor. Nasıl oluyor da Tanrı onu evinden kaçıracak ve burada benim yoksul yatağımda, ona layık olmayan yatağımda ölmek zorunda bırakacak kadar acıyı Tolstoy'un üzerine yığabiliyor? Nasıl olur da bu insanlar, bu Ruslar bu kadar kutsal bir ruhu dehşete düşürür, onu kaçmak zorunda bırakırlar? Nasıl olur da ona karşı saygı ve sevgi besleyecek yerde başka türlü hareket etmek gücünü kendilerinde bulurlar? Dushan. Bir büyük insanı sevenler çok defa onunla yaptıkları arasında kalırlar ve o kendisine en çok yakın olanlardan kaçmaya hem de çok uzaklara kaçmaya mecburdur. Böyle sonuçlanması iyi. Ancak bu ölüm sayesindedir ki hayatının bir anlamı, bir kutsallığı oldu. İstasyon şefi. Yalnız yine de anlayamıyorum. Anlamak istemiyorum ki bu insan Rusya'mızın bir hazinesi, biz insanlar yüzünden acı çekerken bizler tasasızca oturup günlerimizi yaşamaktaydık. Bu durum karşısında insanın kendi soluğundan bile utanacağı geliyor. Dushan. İyi yürekli ve sevimli insan, ondan yakınmayınız. Renksiz ve aşağılık bir alın yazısı onun büyüklüğüne uygun düşmezdi. Eğer o bizler yüzünden acı çekmemiş bulunsaydı, asla bir Tolstoy, bugün insanlığın sembolü bir Tolstoy olamazdı. Güney Kutbu için mücadele. Kaptan Scott. 16 Ocak 1912. Yeryüzü için mücadele. 20. yüzyılın bakışları esrarsız bir dünya üzerinde dolaşır. Bütün ülkeler araştırılmış, en uzak denizlerin altı üstüne getirilmiştir. Daha bir nesil önce büyük bir özgürlük içinde şafakları ve grupları seyreden adsız toprak parçaları, Avrupa'nın ihtiyacını karşılamak üzere köle durumuna sokulmuştur. Nil'in kaynağına kadar vapurlar işlemektedir. Artık bir Avrupalının gözüne ilişmesinden ancak yarım yüzyıl geçmiş, Victoria şelaleleri şimdi büyük bir uysallıkla elektrik üretmektedir. Yeryüzünün o tarihte tanıdığı son vahşi tabiat parçası olan Amazon Nehri ormanlarına balta girmiş, bütün dünyaya kapalı el değmemiş tek ülkenin Tibet'in etrafındaki çember aşılmıştır. Eski haritaların ve coğrafya kürelerinin terra incognita kelimesi bilgili ellerce silinip ortadan kaldırıldı. 20. yüzyıl insanı bahtını ve olanaklarını tanımaktadır. Araştırma isteği artık daha ileriye gitmekte ve derin denizlerin dibine inmek ya da göklerin sonsuzluğuna çıkmak için yeni yollar aramaktadır. Zira insan ayağının basmadığı tek yol ancak havalarda bulunabilir. Artık çelik kanatlı kırlangıçları andıran uçaklar yeni yüksekliklere ve yeni uzaklıklara ulaşmak için birbiriyle yarış ediyor. Fakat yeryüzü son bir sırrını zamanımıza kadar gizleyebildi. Yüzyıl didiklenip işkence edilen, vücudunun iki ufacık noktasını insan adlı yaratığın merakından kurtarmasını bildi. Dünyanın bel kemiği, kuzey ve güney kutupları, bu iki noktacık yeryüzüne karşı korundu ve ondan uzak kaldı. Buz kütleleri, yeryüzünün bu son sırrı öğrenmesini geciktirdiler ve sonsuz bir kış, meraklıların önüne bir sınır bekçisi gibi dikildi. Donlar ve fırtınalar giriş yerini kapadı. Dehşet ve tehlikeler de en gözü pekleri bile ölüm tehdidiyle ürkütüp kaçırdı. Bu kapalı çevreye güneş bile ancak kaçamak bir bakış fırlatabilir. Bir insan bakışı ise asla. Birçok yıllardan beri keşif heyetleri birbirlerini izliyor ama hiçbiri hedefe varamadı. Bu bilinmeyen toprağın herhangi bir noktasında henüz ortaya çıkarılmış bulunan buzdan camlı tabutunda yüreklilerin yüreklisi bir adamın kutbu balonla aşmak istemiş ve bir daha geri dönmemiş olan Andrea'nın cesedi 33 yıldan beri sonsuz uykusunu uyumaktadır. Kış ve donlardan meydana gelmiş bu cilalı duvarlar her saldırıyı kırıp parçalıyor. Binlerce yıldan ta şu günlere kadar yeryüzü kendi yarattıklarının hırs ve merakına karşı burada yüzünü son defa olarak zaferle gizlemektedir. Dünyanın merakı karşısında bu iki nokta el değmemiş bir genç kızın utancını korumaktadır. Ama genç 20. yüzyılın elleri sabırsız sabırsız kımıldanmaktadır. Laboratuvarlarında yeni silahlar hazırlandı, tehlikeye karşı yeni zırhlar icat olundu. Her türlü direnme merakını artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. 20. yüzyıl bütün gerçekleri bilmek istiyor ve daha ilk 10 yılı kendinden önceki binlerce yılın varmaya başaramadığı şeyleri elde etmek arzusunda. Kişinin cesaretiyle milletlerin rekabeti bu konuda birleşiyor. Artık mücadele sadece kutuplar için değil, bu yeni ülke üzerinde ilk olarak dalgalanacak bayrak da mücadele konusu. Duyulan özlemde adeta kutsallaşan bu kutup noktalarının çevresinde her ırktan ve her ulustan insanlardan meydana gelmiş yeni bir Haçlılar ordusu harekete geçiyor. Dünyanın her tarafından saldırılar yenileniyor. Bütün bir insanlık alemi sabırsızlık içinde bekliyor ve bunun hayat sahamızın son sırrı uğrunda yapıldığı biliniyor. Kuzey Kutbu için Amerika'da Perry ve Cook hazırlanıyorlar. Güney Kutbu'na doğru da iki gemi yol alıyor. Bir tanesi Norveçli Amundsen'in, ötekisi bir İngiliz'in, Kaptan Scott'un kumandasında. Scott, İngiliz donanması kaptanlarından biridir. Evet, herhangi bir kaptan. Ordu almanağına göre şöyle. Üstlerinin memnunluğunu kazanacak biçimde hizmet görmüş ve daha sonraları Shackleton keşif heyetine katılmıştır. Kahramanımızın öyle olağanüstü bir sicili yoktur. Bir fotoğraftan aksetmişe benzeyen yüzü binlerce ve on binlerce İngilizinkinden farksızdır. Buz gibi enerjik, kırışıksız ve samimi bir enerjiyle adeta yumuşamış bir yüz. Çelik mavisi gözler ve sımsıkı kapalı bir ağız. Bu pratik düşünceler taşan istekli yüzün hiçbir yerinde herhangi bir neşe ya da herhangi bir romantik çizgiden eser yok. Yazısı da herhangi bir İngiliz'in yazısından farksız. Süssüz, gölgesiz, seri ve kendine güvenli. Üslubu açık ve yanlışsız. Gerçeklerin anlatılışında sürükleyici ama bir rapor kadar hayalden uzak. Scott'un el yazısı, Tacitus'un Latince el yazısı kadar düzenli ve harfleri kesik kesik. Bu yazı sahibinin her türlü hayalden uzak ve gerçeğe taparcasına bağlı bir adam olduğu belli. Yani dehanın bile iki katı bir göreve bağlılık biçiminde ortaya çıkan İngiliz ırkının gerçek bir örneği. İngiliz tarihinde bu Scott'lardan yüzlerce gelip geçmiştir. Hindistan'ı ve o ana kadar adı sana duyulmamış adaları keşfedenler onlardır. Afrika'yı keşfeden ve dünyaya karşı savaşanlar da onlardır. Hepsinin yüzünde hep o aynı demir gibi azim, hep o aynı ortak bilinç, o kendine güvenen buz gibi anlatım vardır. Fakat bu arzu çelik kadar serttir. Ve bu daha harekete geçmeden önce sezilir. Scott, Shackleton'un başlamış olduğunu tamamlamak istiyor ve bu amaçla bir keşif heyeti hazırlıyor. Fakat olanakları yetersizdir. Ama bu durum Scott'u yolundan alıkoymuyor. Servetini bu işe feda ediyor ve işin başarılmasını sağlamak için borca giriyor. Genç karısı bir oğlan çocuğu dünyaya getiriyor. Fakat bir çeşit yeni Hector olan Scott, karısını yani Andra Max'ı yüzüstü bırakmakta tereddüt etmiyor. Dostların ve yol arkadaşlarının toplanması uzun sürmüyor. İsteğini eğecek kadar artık hiçbir engel kalmamıştır. Onları buz denizinin kıyısına kadar götürecek bu acayip geminin adı Terra Nova. Acayip dedik çünkü canlı hayvan yüküyle bir yandan Nuh'un gemisini andırırken öte yandan da binlerce alet ve kitapları olan modern laboratuvarı var. Bu insan ayağı değmemiş bomboş dünyaya insan vücudunun ve ruhunun muhtaç bulunduğu her şeyi beraber götürmek gerekli. Ve burada eski insanların ilkel korunma araçları olan postlar, kürekler ve canlı hayvanlarla yüzyılın ilk gelişmiş cihazları tuhaf bir biçimde birbirine karışıyor. Bu acayip geminin görünüşü nasıl aklın alacağı gibi değilse, bütün bu girişim de öyle hep iki taraflı. Bir serüven ama bir ticaret işi kadar hesaplanmış, bir yılmazlık işi olduğu kadar da büyük bir incelikle hazırlanmış. Olanakların sonsuzluğuna karşı en ince notlarına kadar düşünülüp taşınılmış bir hesaplaşma. 1910 Haziran'ın ilk günü İngiltere'den ayrılındığı sırada Anglo-Sakson adaları parlak bir aydınlık içinde ışıldamaktadır. Özlü ve yemyeşil çayırlar yeşermekte, insanın içini ısıtan bir güneş sislerinden sıyrılmış bir alem üzerinde parıldamaktadır. Gözden kaybolan kıyılara üzüntüyle bakıyorlar ve hepsi de biliyorlar ki şu anda sıcağa ve güneşe uzun yıllar için veda etmektedirler. Hatta bazıları belki son olarak. Fakat geminin başında İngiliz sancağı dalgalanmaktadır. Ve baştan aşağı ele geçirilmiş yeryüzünün henüz sahipsiz tek noktasına bir dünya işareti ile beraber gidebilmekle teselli buluyorlar. Universitas Antarctica. Ocak ayında sonsuz buz alanlarının kenarında bulunan Yeni Zelanda'nın Evans Burnu'na kısa bir moladan sonra çıkıyor ve kışı geçirmek üzere bir ev hazırlıyorlar. Buralarda Aralık ve Ocak yılın sıcak ayları, yani yaz aylarıdır. Çünkü bembeyaz ve maden gibi bir gökte güneşin günde birkaç saatte olsa parıldaması ancak bu aylara rastlar. Duvarları önceki keşif heyetlerinde olduğu gibi tahta ile kapladılar. Fakat bu tahtaların içinde çağın ileriliği göze çarpıyor. Daha önceleri bu işe girişenler birbirlerinin yüzüne bakmaktan yorgun ve güneşsiz günlerin tek düz oluşundan bitkin, ağır kokan ve iş çıkaran balık yağ lambalarının yarı karanlık ışığında oturmuşken, bu 20. yüzyıl insanlarının dört duvarı arasında bütün bir dünya, bilimin bütün olanakları var. Bir asetilen lambasının beyaz ve sıcak ışığı etrafı aydınlatmakta. Sinema makineleri de uzak ülkelerin büyüsünü, sıcak memleketlerin havasını gözlerinin önüne sermektedir. Bir piyanolu müzik, gramofon, insan sesi ve kütüphane de çağın bilimini sağlamaktadır. Odaların birinden yazı makinesi gürültüsü gelmekte, bir başka oda sinema filmlerinin ve renkli fotoğrafların hazırlanması için gerekli karanlık oda işini görmekte. Jeologlar taşlardaki radyoaktiviteyi incelemekte ve zoologlar da yakalanan penguenlerde yeni parazitler bulmaktadır. Meteorolojik araştırmaları fizik deneyleri izlemektedir. Kısaca karanlık aylar için herkese bir görev verilmiş bulunuyor ve böyle iyi düşünülmüş bir metodla bu her yanla ilişkisi kesilmiş araştırma işi ortak bir öğrenme biçimini alıyor. Zira bu 30 insan buz tabakalarının ve bu donmuş dünyanın ortasında her akşam konferanslar ve bilimsel kurslar düzenliyorlar. Her biri kendi bilgisini ötekine bildirmeye çalışıyor ve sürüp giden konuşmalar sırasında evrenin bütün şaşmaya değer şeyleri çevrelerinde toplanıyor. Bilimsel araştırmanın uzmanlaşması burada gururu bırakmış ve karşılıklı bir yardım biçimini almış bulunuyor. Tarihten önceki zamanları hatırlatan bir alemin ortasında yaşayan bu 30 insan, 20. yüzyılın en son bilgilerini alıp veriyorlar. Burada yalnız saatler değil, fakat dünya saatinin saniyeleri bile hissediliyor. Bu insanların bir Noel ağacı için ya da çıkardıkları bir mizah gazetesi olan South Polar Times'ın şakaları karşısında nasıl sevindiklerini, küçük şeylerin birer olay denizinden başını çıkaran bir morina balığı ya da bir midillinin düşmesi gibi ve bunun tam karşıtı olarak büyük olayların kuzey ışığının kızıllığı, müthiş soğuk, uçsuz bucaksız ıssızlık nasıl alışılmış şeyler gibi karşılandığını okumak insanın yüreğini sızlatıyor. Bu arada ufak tefek şeyler yapmaya da kalkışıyorlar. Otomobil kızaklarını deniyorlar. Kayak kaymasını ve köpekleri eğitmesini öğreniyorlar. Büyük yolculuk için bir depo hazırlıyorlar. Fakat takvimin yaprakları öyle yavaş kopuyor ve buz tabakaları arasından geçerek ailelerin mektuplarını taşıyan gemiyi getirecek yaz öyle ağır geliyor ki, küçük küçük gruplar halinde kışın bu en sert günlerinde bile günlük geziler yapılarak güçlüklere alışılmaya çalışılıyor. Çadırlar deniliyor, edinilen bilgiler sağlamlaştırılıyor. Hepsi başarılmasa da hiç olmazsa güçlükler yeniliyor. Bu keşif gezilerinden soğuktan donmuş bir durumda ve bitkin döndükleri zaman sıcak bir ocak parıltısı ve neşeyle karşılanıyorlar. 77. enlemdeki bu küçük, bu rahat evceğiz günlerce süren yoksunluktan sonra onlara yeryüzünün en mutlu köşesiymiş gibi geliyor. Fakat bir gün batı yönünden dönen bir keşif heyetinin getirdiği bir haber bu mutlu köşenin neşesini kaçırıyor. Dolaştıkları sırada Amundsen'in kış karargahını görmüşler. Scott bir an içinde bütün gerçeği anlıyor. Bu dik başlı yerlerin bilinmezliğini, ilk defa açığa vurmuş olmanın şerefini, şimdi soğuktan ve tehlikelerden başka bir şey daha. Norveçli Amundsen de tehdit ediyor. Amundsen'in kış karargahının kendisininkinden 110 kilometre daha kutba yakın kurulmuş olduğunu öğrendiği zaman kapıldığı dehşet anı defterinin satırlarından adeta taşıyor. Scott ürküyor ama bu yüzden de cesareti elden bırakmıyor ve anı defterine kendine güvenen bir insanın gururu ile "Memleketimin şerefi üzerine yemin ederim ki" diye yazıyor. Scott'un anı defterinin yapraklarında bu Amundsen adı sadece bir tek defa görülür ve bir daha rastlanmaz. Ama bu ıssız buz çöllerinin ortasındaki evin üzerine o günden sonra bir korku çökmüş olduğu hissedilir. O andan sonra artık hiçbir saat yoktur ki bu ad yüzünden Scott'un uykuları ve uyanık zamanları korku ile geçmemiş olsun. Kutba doğru. Kulübenin bir mil ötesindeki gözetleme tepesinde devamlı nöbet tutuluyor. Buraya havaya doğru diklemesine çevrilmiş ve görünmez bir düşmana yöneltilmişe benzeyen bir alet yerleştirilmiş bulunuyor. Bu alet yaklaşmakta olan yaz mevsiminin ilk sıcaklık belirtilerini kaydedecek. Günlerce ve günlerce hep bu belirtileri bekliyorlar. Sabahları gökyüzünde yankılanan ışığın kızıl renkleri belirmeye başladı ama aletin yuvarlak camı henüz ufka doğru titremedi. Fakat bu kadarı bile sabırsızlık içindeki insanları iyice ateşlendiriyor. Sonunda tepedeki telefonun çıngırağı duyuluyor. Güneş göründü. Aylardan biri ilk olarak başını kaldırdı ve kış gecesine bir saat için baktı. Pırıltısı hemen de yok denecek kadar zayıf ve sevimsiz. Dondurucu havayı canlandırması olanağı pek az. Işınları pek cansız. Ama sadece görünmesi bile mutluluk uyandırıyor. Aynı zamanda ilkbahar ya sonbahar demek olan ve bizim hoş hayat anlayışımız için korkunç bir kıştan hiç farkı bulunmayan bu bir karış ışıktan yararlanmak çabasıyla harıl harıl yol hazırlıkları yapılıyor. En önden kızaklı otomobiller gidiyor. Arkadan da Sibirya midillileri ile köpeklerin çektiği kızaklar. Yol büyük bir dikkatle bölge bölge ayrılıyor. Geri döneceklere yeni elbiseleri, yiyeceği ve hepsinden daha önemlisi petrolü, uçsuz bucaksız buz çöllerinin bu yoğunlaştırılmış sıcaklığını saklamak için her iki günde bir depo kuruyorlar. Bütün kafile ufak gruplar halinde birer birer geri dönmek ve böylece yüklerinin en büyük kısmını, hayvanların en zindesini ve en iyi kızakları kutba varmak üzere seçilmiş son küçük gruba bırakmak amacıyla hep birlikte ilerliyorlar. Plan büyük bir ustalıkla hazırlanmış. En ince ayrıntılarına kadar bütün terslikler düşünülmüş. Bazı terslikler olmakta gecikmiyor. İki günlük bir yolculuktan sonra motorlu kızaklar parçalanıyor ve hiçbir işe yaramayan bir safra gibi yollarda kalıyor. Midilliler de umulduğu kadar dayanıklı çıkmıyor. Fakat burada da canlılar alet karşısında muzaffer oluyor. Zira yolda vurup öldürmek zorunda kaldıkları bu hayvancağızlar köpekler için sıcak, canlandırıcı ve güçlerini artırıcı bir besin yerine geçiyor. Kasım ayının ilk günü başka başka gruplara ayrılıyorlar. O sırada çekilmiş resimlerde önce 30, sonra 20, daha sonra 10 ve en sonunda sadece 5 kişilik acayip kervanın hiçbir hayat eseri bulunmayan bu beyaz çöllerde yol aldığı görülüyor. Kervanın önünde kürklere ve bezlere sıkı sıkıya sarınan ve sadece sakalı ile gözleri görünen bir adam, Vahşi bir yaratık var daima. Kürklere gümülmüş bir el, tıka basa yüklü kızağını çeken bir midillinin yularına yapışmıştır. Onun arkasında aynı kılık ve aynı tavırda bir başkası, onun arkasında da yine bir başkası vardır. Böylece gözleri kamaştıran uçsuz bucaksız bir beyazlığın içinde ağır ağır hareket eden bir çizgide 20 kara noktacık. Geceleri çadırlara büzülüyor ve midillileri korumak için rüzgar yönünde hendekler açılıyor. Sabahleyin binlerce yıldan beri ilk kez insan soluğu ile temasa gelen dondurucu bir hava içinde yapılacak tek düze ve üzüntülü yürüyüş yine başlıyor. Fakat sıkıntılar artıyor. Havanın kötülüğü sürüp gidiyor ve bazı günler 40 kilometre yerine sadece 30 kilometre yol alabiliyorlar. Bu ıssızlığın içinde bir başkasının da bir başka yönden aynı amaca yol almakta olduğu öğreneli beri onlar için her günün büyük bir değeri var. Burada en küçük bir dakika bile bir tehlike oluyor. Bir köpeğin kaçması, bir midilinin yem yemek istememesi gibi şeyler ürkütücüdür. Zira bu ıssızlığın ortasında değerler öyle korkunç biçimde değişiyor ki, burada her canlı şeyin değeri bin defa daha artar. Hatta yerine konması olanağı yoktur. Bir midillinin dört nalında belki de ölmezliğin sırrı vardır ve bulutlarla örtülmüş fırtınalı bir gökyüzü de yapılacak işi sonuna kadar geri bırakabilir. Bu sırada kafiledekilerin sağlıkları bozulmaya başlıyor. Karın çiğ beyazlığı yüzünden birkaç kişinin gözleri görmez oluyor. Bir kısmında donma belirtileri görülüyor. Besini azaltmak zorunluluğu yüzünden midilliler gittikçe halsizleşiyor ve Birdmoor buzdağına biraz kala yıkılıp kalıyorlar. Hazin bir görevin yerine getirilmesi, bu ıssızlık içinde beraber geçen iki yılda dost oldukları bu cesur hayvancağızların öldürülmesi gerekiyor. Bu hazin işin yapıldığı yere mezbaha adını verdiler. Keşif heyetindekilerin bir kısmı burada ayrılıyor ve geri dönüyor. Ötekiler de son çabalarını harcamaya, kutbu çeviren ve ancak çok şiddetli bir insan isteğiyle parçalanabilecek tehlikeli buz seddinden, buzdağının en korkunç yolundan geçmeye hazırlanıyorlar. Yürüyüşte aldıkları sonuç gittikçe daha azalıyor. Zira kar sertleşiyor ve topak topak oluyor. Kızakları çekmek değil, sürüklemek zorundalar. Kızakların uçları, buzun sertliği dolayısıyla parçalanıyor ve gevşek kar yığınlarında yürümekten ayaklar yara içinde kalıyor. Ama yılmazlığı bırakmıyorlar. Ocak ayının 30. günü, 87. boylama, Shackleton'un vardığı yere ulaşıyorlar. Buradan son grubun da geri dönmesi gerekli. Kutba sadece 5 seçkin adamın gitmesine izin var. Scott adamlarını gözden geçiriyor. Karşı koymayı göze alamıyorlar ama hedefe bir karış kala geri dönmek ve kutbu ilk önce görmüş olmanın şerefini arkadaşlara bırakmak çok ağır geliyor. Ne çare, seçilenler seçildi. Üzüntülerini gizlemek için mertçe bir çaba harcayıp birbirlerinin ellerini son defa sıkıyorlar. Bundan sonra grup ikiye, iki küçük parçaya ayrılıyor. Bir grup güneye, bilinmeyen hedefe, diğeri kuzeye, memlekete gidiyor. Sık sık durup dostlarını son defa görebilmek için bakışlarını geriye çeviriyorlar. İşi başarmak için seçilmiş 5 adam: Scott, Bowers, Otis, Wilson ve Evans. Bilinmeyen ülkeye doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Güney Kutbu. Bu son günlerin notları gittikçe tedirginleşen bir ruh durumunu anlatıyor. Kutba yaklaştıkça onlar da pusulanın mavi ibresi gibi titriyorlar. Gölgelerin sağ yanımızdan öne doğru ilerlemesi ve sonra önden sola doğru kayıvermesi ne kadar da sonsuz ve uzun sürüyor. Ama burada umut kıvılcımları da eksik olmuyor. Scott arkada bırakmayı başardıkları mesafeleri gittikçe daha ihtiraslı bir anlatımla yazıyor. Kutba varmamıza 150 kilometre kaldı. Böyle giderse dayanamayacağız. Demekle de yorgunluğunu bildiriyor. İki gün sonra kutba 137 kilometre daha kaldı. Ama bu 137 kilometre bize çok ağır gelecek. Fakat birdenbire yeni ve kesin bir eda. Kutuptan 94 kilometre uzaktayız sadece. Kutba varmasak bile adam akıllı yaklaşmış olacağız. Ocak ayının 14'ünde ise bu umut artık bir güven oluyor. Ancak 70 kilometre daha. Hedef karşımızda artık. Ana defterinin satırları arasından şimdi bir sevinç, bir neşe fışkırmakta adeta. Ancak 50 kilometrecik daha. Ne bağısına olursa olsun oraya varmalıyız. Sevinçten uçan bu satırlarda işlerindeki özlemi ve bütün sinirlerinin nasıl da sabırsızlıkla titrediğini insan yüreğinde duyuyor. Ganimet hemen de şuracıkta. Eller yeryüzünün bu son sırrına doğru uzanmaya başladı. Şimdi sadece son bir hamle daha yapmak gerekli. Ondan sonra hedefe varılmış bulunacaklar. 16 Ocak. Ana defterinde neşemiz arttı diye yazılı. Sabahleyin her vakitkinden daha erken yola çıktılar. O müthiş ve güzel sırrı daha çabuk, daha erken görmek sabırsızlığı yüzünden uyku torbalarında duramayıp fırlamışlardı. Hedeflerini çok iyi bilen bu 5 insan öğleden sonraya kadar 14 kilometre yol alıyorlar. Ruhsuz ve bembeyaz çölün ortasında öyle neşeli ilerlemekteler ki artık hedefte yanılmanın ihtimali yok ve insanlık için o kesin nitelikte başarı hemen hemen tamamlandı. Arkadaşlardan biri yani Bowers ansızın bir tedirginliğe kapılıyor. Sonsuz kar ve buz tarlaları ortasında küçük kara bir noktadan gözleri bir türlü ayrılamamakta. Bowers aklına gelen şeyi söylemeyi göze alamıyor. Fakat hepsinin kalbi aynı korkunç düşünceyle titriyor. Bir insan eli tarafından yapılmış bir işaretle karşılaşmak. Heyecanlarını yatıştırmaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine adasında yabancı bir iz gören Robinson'un önce bunu kendi ayağının izi sanmak çabası gibi bu gördükleri şeyin buzdaki bir yarık, bir parıltı olduğunu söylüyorlar. Hedefe sinirleri son derece gergin bir halde yaklaşıyorlar. Ve Norveçli Amundsen'in kendilerinden önce davranmış olduğu gerçeğini artık hepsi bildiği halde birbirlerini kandırmaya çalışıyorlar. Terk edilmiş bir konak yerinin ortasında bir kızak direğinin ucundaki kara bayrağın gerçekliği karşısında duydukları son kuşkular parçalanmakta gecikmiyor. Burada Amundsen karargah kurmuş. İnsanlık tarihinin o büyük, o akıllara sığmayan olayı gerçekleşti. Yeryüzünün binlerce ve binlerce yıldan beri cansız duran ve belki de dünya kuruldu kurulalı hiçbir insan bakışı değmemiş bu kutup noktası, kısacık bir zaman ölçüsünde 15 gün içinde 2 kere keşfedilmiş oldu. Onlar ilk değil ikincidirler. Milyonlarca aylık bir zaman ölçüsünde sadece tek bir ay geç kaldıkları için ilk gelenin her şey, ilk gelenin hiçbir şey olduğu bir insanlık için ikincidirler. Demek bu haftalar, aylar, yıllar süren çabalar boş, yoksunluklar gülünç ve umutlar çılgınlıktı. Scott anı defterine, "Bütün çabalar, bütün yoksunluklar, bütün işkenceler ne içindi?" diye yazıyor. Şu anda sona ermiş rüyalar için sadece. Gözlerinden yaşlar boşanıyor ve yorgunluktan bitkin olmalarına rağmen bütün gece uyuyamıyorlar. Neşe içinde saldırıp ele geçirmeyi düşünmüş oldukları kutba, kendilerini ulaştıracak son yürüyüşe keyifsiz, umutsuz ve hüküm giymiş insanlar gibi başlıyorlar. Ocak ayının 18. günü Kaptan Scott ve 4 arkadaşı kutba varıyor. İlk olarak başarmış olmanın başarısıyla artık gözleri kamaşmayan Kaptan Scott, şimdi şaşkın bakışlarını kutbun hüzün veren görüntüsünde dolaştırıyor. Burada görülecek hiçbir şey yok. Son günlerin o tüyler ürpertici tek düzeliğinden farklı hiçbir şeyler yok. Robert ve Scott'un Güney Kutbu izlenimlerinin hepsi bu kadar. Zira burada tek keşfettikleri acayip şey tabiat tarafından değil, tersine bir rakip insanın eliyle meydana getirilmiş bulunuyor. İnsanlık tarihinin bu yeni zapt edilmiş istihkamı üzerinde yükselen ve tepesinde bir Norveç bayrağını zafer sevinciyle sallayan bir çadır. Amundsen'in bir mektubu, kendisinden sonra buraya ayak basacak bilinmeyen insanı bekliyor ve ondan bu yazısını Norveç kralı Hakon'a ulaştırılmasını rica ediyor. Scott, başarmak için bütün varlığıyla uğraştığı bir işin bir başkası tarafından yapılmış olduğuna dünya önünde tanıklık etmek gibi çok çetin bir görevi yerine getirmeyi üzerine alıyor. İngiliz bayrağını Amundsen'in zafer bayrağının yanına saklıyorlar. Sonra ünlerin bu vefasız köşesinden ayrılıyorlar. Arkalarından soğuk bir rüzgar esmektedir. Scott anı defterine bir peygamber kuşkusuyla şöyle yazıyor. Dönüş yolu gözümü korkutuyor. Çöküntü. Dönüş, gelişten 10 kat daha tehlikelerle dolu. Kutba giderken pusulayla yollarını bulmuşlardı. Ama dönerken pusuladan başka bir de kendi ayak izlerini bulmak ve onları gözden kaçırmamaya dikkat etmek zorundalar. Haftalarca süren bu dönüş yolunda tek bir defa olsun gelirken karda bırakmış oldukları ayak izlerini kaybetmemeleri gerekli. Buna dikkat etmezlerse depolardan uzağa düşecekler ve yiyecek içecekten, sıcak elbiselerden ve birkaç galon petrolün sıcaklığından yoksun kalacaklar. Bundan dolayı rüzgarla savrulan kar tabakaları yüzünden çevrelerini göremez olunca adım başında tedirginliğe kapılıyorlar. Her türlü yanılıp şaşırma, dosdoğru ölüme hem de %100 ölüme götürmekte. Bu defa ilk yürüyüşteki canlılık da yok vücutlarında. Zira o zaman bol bol yedikleri yiyeceklerden alınan enerji ve kutup dünyasında kurdukları yuvalarının sıcaklığı sayesinde ateş gibiydiler. Dahası da var. Göğüslerinin içerisindeki o çelikten istek yayı da gevşedi. Gelirken bütün bir insanlığın merak ve özlemini biçimlendirmek gibi kutsal bir umutla bütün çabaları bir araya toplanmakta, sertleşmekteydi. Ölümsüzlüğe mal olacak bir başarı elde etmek bilinciyle güçleri artmış ve insan kudretinin üstüne çıkmıştı. Ama şu anda canlarını kurtarmak, hayatlarını, ölümlü varlıklarını kurtarmak uğrunda, belki de özlemek şöyle dursun, düşündükçe ürktükleri onur kırıcı bir dönüş uğrunda mücadele ediyorlar. Anı defterinin o günlerle ilgili notlarını okumak insanı dehşete düşürür. Hava gittikçe kötülüyor. Kış her zamankinden daha erken başlıyor. Kunduralarının altındaki yumuşak kar kalınlaşıp sertleşiyor ve adımlarına engel oluyor. Dondurucu soğuklar yorgun vücutları büsbütün harap ediyor. İşte bu yüzdendir ki günlerce süren korku ve şaşkınlıktan sonra yeni bir depoya vardıkları zaman içlerini küçük bir sevinç kaplıyor. Ve o zaman ana defterinin satırları arasındaki kaçamak bir umut alevi titriyor. Bu korkunç ıssızlığın ortasındaki şu bir avuç insanın yiğitliğini, Wilson'un ölümle göz göze geldikleri şu anda bile bilimsel araştırmaları sürdürmesi ve az bulunur bir çeşit taşın tam 16 kilosunu öteki vazgeçilmez yüklerle birlikte kızağına taşıması kadar hiçbir şey daha parlak anlatamaz. İnsan yürekliliği binlerce yılın çelikleştirdiği kuvvetlerini, soğuğunu, donunu, karını ve rüzgarını gözü pek bu beş insanı ezmek için durmadan karşı çıkaran tabiatın ezici üstünlüğü önünde yavaş yavaş alt olmaktadır. Ayaklarının altı çoktan yarıldı ve günde bir defa yedikleri sıcak yemeğin yetersizliği yüzünden iyice ısınmayan, miktarları azaltılan besinler dolayısıyla zayıf düşen vücutlar görevlerini yapmamaya başladı. Bir gün en kuvvetlileri olan Evans'ın birdenbire saçma sapan hareketlere başladığını görerek dehşete kapılıyorlar. Evans geride kalıyor. Gerçek ya da hayali alıcılardan durmadan yakınıyor. Ve bu acayip sözleri duyan arkadaşları, bu bahtsız adamın bir düşme ya da müthiş acılar yüzünden çıldırmış olduğunu tüyleri ürpererek anlıyorlar. Şimdi onu ne yapmalı? Bu buz çölleri ortasında mı bırakmalı? Ama bir yandan da bir an bile geçirmeden depoya varmaları gerekti. Yoksa, bu yoksayı izleyecek kelimeyi yazmakta Scott bile mütereddit. Zavallı Evans, 17 Şubat gecesi saat 1'de, geçen ay yaptıkları midilli katliamından artmış şeyler sayesinde, doyuracak kadar bir yemeğe kavuşacakları şu mezbahaya bir günlük yolları kala ölüyor. Yürüyüşe 4 kişi devam ediyorlar. Fakat terslikler yakalarını bırakmamakta. İlk rastladıkları depoda acı bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyorlar. Depoda buldukları yağ pek az. Bunun anlamı yağı zaruri işler için, yakmak için tutumlu harcamak ve donmaya karşı silah olan sıcaklığı azar azar kullanmak. Buz gibi soğuk ve fırtına uğultuları içinde geçen bir gecenin sabahında uyandıkları zaman aba terliklerini ayaklarına geçirecek gücü bile bulamıyorlar kendilerinde. Yine de düşe kalka yollarına devam ediyorlar. Hatta aralarındaki bir arkadaşın, Oates'in ayak parmakları donmaya başlamış olmasına rağmen. Rüzgar eskisinden daha keskin esiyor ve 2 Mart'ta vardıkları bir ikinci depoda aynı müthiş hayal kırıklığı, yakacak şey yine pek az. Artık korku sözlere kadar işliyor. Düştükleri dehşeti belli etmemek için Scott'un hayli zahmet çektiğini sezmemek kabil değil. Ama her an yeni bir feryat, keskin bir umutsuzluk çığlığı onun bu yapmacık sükunetini bozuyor. Daha fazla devam edemez artık. Tanrı yardımcımız olsun. Bu kadar çok yorgunluğa artık dayanamayacağız. Ya da oyunumuz facia ile sona eriyor. Ve şu anda şu korkunç haber. İlahi kudretin yardımına nail olabilecek miyiz acaba? Şu anda insanlardan yardım beklememiz için umut kalmadı artık. Ama yine de yollarına devam ettiler. Hiçbir umut kalmadığı halde dişlerini tırnaklarına takarak sürüklendiler. Otes hala güçlükle yol almakta ve dostları için bir yardım unsuru değil, bir yük olmaktadır. Termometrenin sıfırın altında 42 dereceyi gösterdiği bir öğle üzere yürüyüşü bırakmak zorunda kalınıyor. Ve bu bahtsız adamcağız dostlarının başına bir felaket getireceğini hissediyor. Hepsi de şimdiden sonlarına hazırlanmaktalar. Bilgin Wilson'dan gerekirse sonlarını çabuklaştırmak için adam başına 10 tablet morfin alıyorlar. Ve yanlarındaki hastayla beraber bir daha yol almayı deniyorlar. Bunun üzerine Otes bu bahtsız adamcağız kendisini uyku torbasına bırakmalarını ve alın yazılarını kendisinkinden ayırmalarını istiyor. Bu teklifin kendi işlerini ne kadar kolaylaştıracağını hepsi de çok iyi bildiği halde şiddetle reddediyorlar. Hasta geceleyecekleri yere ulaştıran birkaç kilometrelik yolu donmuş bacakları üzerinde sendeleye sendeleye alıyor ve arkadaşları ile birlikte ertesi sabaha kadar uyuyor. Bakışlarını dışarıya çevirdikleri zaman müthiş bir kasırga ile karşılaşıyorlar. 5. kaset, 1. yüzün sonu.